Acımak.
Ayrım 5.
Bir gün daha acele edemez miydin kızım? Merhum vefatından 3-4 saat evvel kendini kaybetti. Bir daha da açılamadı. O zaman bile Zehra, Zehra diye inlemeye devam ediyordu. Bizimki zavallı adam ıstırap çekiyor, can veremiyor. Kızının bir şeyini bulup versek de ferah ferah ruhunu teslim etse, dedi. Sandığını açtık, eşyalarını karıştırdık. Elimize bir kordele geçti. İhtimal Zehra Hanım'ındır, dedik. Bizimki, Mürşit Efendi, bak kızının kordelesini bulup getirdik, kokla ferahlarsın, diye kulağına bağırdı. Kordeleyi yüzüne koyduk. Benim böyle şeylere pek itikadım yoktur ama adamcağız adeta sakinledi. Biraz sonra soluğu kesildi. Ölürken sıkıntı çekmedi kızım. Mamafi, keşke bir gün daha acele edeydin. Eyüp Sultan'ın harap bir mahallesinden geçiyorlardı. Vehbi Efendi inmeli ayağını güçlükle sürüyor, ikide bir bastonla dayanarak duruyordu. Zehra elinde küçük valiziyle onu takip ediyordu. Çehresi çatkın, gözleri karanlık, tek bir kelime söylemiyordu. Bu Vehbi Efendi 70 yaşlarında emekli bir tabur katibiydi. Kendi yaşındaki karısıyla beraber Eyüp Sultan'da eski bir evde oturuyordu. Vehbi Efendi'nin Mürşit Efendi ile uzaktan uzağa akrabalığı vardı. Zehra'yı İstanbul'a çağıran o idi. Zehra, Eyüp Sultan iskelesinde Vehbi Efendi'nin evini nasıl arayacağını düşünürken onunla karşı karşıya gelmişti. Akşamdı. İhtiyar adam onu dar, karanlık, yokuşlu sokaklardan evine götürürken mütemadiyen anlatıyordu. Senelerden beri ne görmüş ne de haber almıştım. İki hafta evvel vefada oturan bir eski ahbabı ziyaretten dönüyordum. Zeyrek yokuşundan inerken bir köşe başında ona tesadüf ettim. Başı açık, ayakları çıplaktı. En sefil meczup dilencilerde bile bu kıyafet yoktur. Vücudu iskelet haline gelmiş, saçında sakalında bir tek siyah tel kalmamıştı. Yanına yaklaştım. ''Mürşit, sen misin? Bu ne hal?'' dedim. Beni tanıdı. İşitilmeyecek kadar yavaş bir sesle ''Hastayım, sesim çıkmıyor.'' dedi. Lakin söylerken tıkanıyor, göğsü hırlıyordu. ''Ettiğini beğeniyor musun? Nihayet kendini şu hale koydun ya.'' dedim. Yüzüme baktı. ''Beni rahat bırak, yoluna git.'' dedi. Ayrıldım, yürümeye başladım. Fakat ayaklarım geri geri gidiyordu. Onu bu halde yol üstünde bırakmaya bir türlü gönlüm razı olmuyordu. Akraba değil ya, 7 kat el olsa insan bu vaziyette bir biçareyi çiğneyip geçemiyor. Vehbi Efendi, Zehra'nın bu sözleri kendisine bir tariz zannetmesinden korktu. ''İhtiyarlık hanım kızım.'' dedi. ''İnsan ihtiyarlayınca sinirleri gevşiyor, var ayağı acıyor. Her neyse, döndüm. Mürşit Efendi'yi kolundan tuttum, eve getirdim. Zaten birkaç günlük ömrü kaldığı belliydi. Bari sokakta ölmesin.'' dedim. ''Ben de, bizimki de fakir insanlarız. Hacca gidecek, zekat verecek halimiz yok ya. Bari bu kadarcık da bir sevap yapalım artık.'' dedik. Vehbi Efendi eve gelinceye kadar mütemadiyen söyledi. Zehra'ya babasının hastalığını ve ölümünü bütün teferruatıyla anlattı. Muallim cevap vermeden dinliyor, sade ara sıra başını sallıyordu. Cenazeyi kaldırmak için kızının gelmesini beklemişlerdi. Vehbi Efendi Zehra'yı cumbalarının kafesleri dökülmüş harap bir eve soktu. Küf ve rutubet kokan toprak bir avludan geçirdi. Basık tavanlı bir sofaya çıkardı. Burada başörtülü iki ihtiyar kadın vardı. Biri Vehbi Efendi'nin ihtiyar karısı, öteki cenazeyi beklemeye gelmiş bir komşu. Kadınlar mükedder bir çehreyle Zehra'yı karşıladılar. Vehbi Efendi'nin karısı muallimin omuzlarını okşadı, elinden valizini aldı. Etraftan işitilmesinden korkuyor gibi yavaş bir sesle ''Başın sağ olsun kızım, dünya hali bu.'' dedi. Öteki kadın ''Dünya, dünya, er geç hepimizin başına gelecek.'' diye derin derin içini çekti. Aralık bir kapıdan hafif bir mum ışığı görünüyordu. Vehbi Efendi tereddütle, ''Kızım, merhumu görmek ister misin?'' dedi. Zehra, günün bütün yorgunluğunu bu dakikada hissediyormuş gibi omuzları çökmüş, başı yana eğilmiş, uzun uzun bu kapıya baktı. Sonra birdenbire canlandı. Çehresi, bakışları sertleşti. Sinirli bir tavırla, ''Hayır'' dedi, ''Hacet yok.'' Zehra'nın ağlayarak odaya atılmasını bekleyen kadınlar şaşırdılar. Vehbi Efendi'nin karısı misafiri kendi oturma odasına aldı. Komşu namaz bezini düzelterek hafif bir dua mırıldanarak cenazenin yanına döndü. Vehbi Efendi'nin karısı Zehra'nın yorgun geleceğini düşünerek ona sıcak bir çorba hazırlamıştı. Sükût içinde yemek yediler. Sofada bir eski saat işliyor, cenazeyi bekleyen kadının yüksek sesle Kur'an okuduğu işitiliyordu. Zehra'daki sükunet Vehbi Efendi'nin ve karısının dikkatini celbediyordu. Bunu evvela şaşkınlığa ve yorgunluğa atfetmişlerdi. Fakat o yemek sonuna doğru berrak ve canlı sesiyle konuşmaya başlayınca ihtiyarlar şaşırdılar. Hatta biraz da içlerinden kızdılar. Bir yabancı bile bir ölü evinde bu kadar lakayt ve sakin görünemezdi. Vehbi Efendi bahsi tekrar Mürşit Efendi'ye intikal ettirdi. Zehra Hanım kızım, merhum pederinizin bir tahta sandık içinde birkaç parça eşyası var. Bu sandık nasılsa arkadaşlarının birinin evinde unutulup kalmış. Merhumun bizde hasta yattığı haber alınca getirip teslim etti. Hayatta bulunan tek çocuğu olduğunuz için size aittir. Sandığın anahtarlarını alınız kızım. İhtiyar adam bir bez parçasının ucuna bağlanmış küflü bir anahtar uzatıyordu. Zehra süratle elini çekti. Hayır, hayır dedi. Bu insanla aramda hiçbir münasebet kabul etmiyorum. Mürşit Efendi'nin metrukatını yarın mezarlığa gelecek ıskatçılara verirsiniz. Yalnız borçları kalıyorsa onları tabii vereceğim. Vehbi Efendi artık kendini tutamadı. Ona niçin babam demiyorsunuz kızım? Bir çarenin yeryüzünde sizden başka hiç kimsesi yok. Zehra bir münakaşa kapısı açmak istemedi. Dilime öyle geldi efendim dedi. Biraz sonra Vehbi Efendi tekrar Zehra'yı cenazenin yanına götürmeyi teklif etti. Bu onun fikrince mutlaka yapılması lazım gelen dini bir vazifeydi. Fakat muallim bu defa açıkça reddetti. Olmaz efendim. Belki de bana fena evlat diyeceksiniz. Fakat ne yapalım? Yabancımız değilsiniz. Halimizi biliyorsunuz. Annemi, kardeşimi, büyükannemi türlü eza, cefa içinde öldüren, beni küçük yaşımda sokağa atan bu adama nasıl baba dememi istersiniz? Vehbi Efendi titremeye başladı. Biliyorum. Fakat ne de olsa babanızdır kızım. Allah bile günahkar kulunu affeder. Ölümle öç alınmaz değil mi kızım? Bunu siz bizden iyi bilirsiniz. Yine siz pekala bilirsiniz ki ben Müslüman adamım. Yalan söylemeye Allah'tan korkarım. Cenab-ı Hakk'ın adına yemin ederim ki babanız Zehra, Zehra diye inleyerek öldü. Vehbi Efendi ile karısı kendilerini tutamadılar. Bu kızın katı kalpliliği karşısında ağlamaya başladılar. Fakat onun karanlık bir kinle dolu gözleri onların bu gözyaşlarını görmüyor, çatık çehresi bir türlü açılmıyordu. Aşağıdaki misafir odasında Zehra'ya temiz bir yatak hazırlamışlardı. Muallim son derece yorgundu. Fakat asabiyetten uyuyamayacağını, hatta uyumamak lazım geldiğini hissediyordu. Başında bir demir çember, kulaklarında bir derin uğultu vardı. Onu ayakta tutan kuvvet, hummalı bir faaliyetle işleyen beynindeki harikulade uyanıklıktı. Uyumak için kendini bıraksa bu soğuk mantık sönecek, dört bir taraftan hücum edecek hatıralar, kabuslar içinde boğulacak, felçli bir insan acısına düşecekti. Mürşit Efendi'nin sandığını bu odanın bir köşesine koymuşlar, anahtarını Zehra'ya teslim etmişlerdi. Muallim biraz evvel bu sandığa el sürmeyeceğini söylemişti. Fakat şimdi onu açmak için dayanılmaz bir merak hissediyordu. Kapısını sürmeledi, sandığı odanın ortasına getirdi, açtı. Sandıkta eski püskü çamaşırlar, yamalı çoraplar, yırtık bir seccade, bir küflü makas, birkaç kitap vardı. En altta sedef kakmalı bir ceviz kutu dikkatini celbetti. Bu kutu kilitliydi. Zehra makasın ucuyla kilidi kırdı, kutudaki eşyayı muayeneye başladı. Renkli bez parçaları, silik fotoğraflar, kordeliyle bağlanmış bir tutam saç. Sararmış bir mülkiye mektebi diploması, bir tomar mahkeme evrakı ve bir defter. Zehra biraz evvelki saf dilliğine acı acı gülümsedi. Mürşit Efendi gibi bir serseriden işe yarayacak birkaç parça eşya kalacağını ümit etmek ne budalalıktı. Mübarek adamın böyle bir şey olsa derhal satıp parasını meyhaneciye götürmez miydi? Zehra defteri rastgele karıştırmaya başladı. Son taraflarında karışık çizgiler, rakamlar, tarihler, adresler vardı. Bunların titrek bir sarhoş elinden çıktığı belliydi. Fakat sondan başa doğru sayfeler çevrildikçe yazı nispeten güzelleşiyordu. Hele beş sayfa şaşılacak gibiydi. Sulu boyayla yapılmış bir çiçek resmi içinde ince ve süslü bir yazı ile "Hatıra defterim." Zehra aynı zehirli gülümsemeyle başını salladı. Hatıra defteri. Çok tuhaf. Yaptığı bütün fenalıkları bu küçük deftere nasıl sığdırdı acaba? Lambayı minderin üstüne koydu. Kendi yerine oturdu. Ağrıyan şakakları avuçlarının içinde okumaya başladı. Hatıra defterim. 25 Ağustos. Bugün diplomamı aldım. Ne saadet. Memleketin belli başlı insanları arasına giriyorum. Yakında iyi bir memuriyete tayin edileceğim. Bunun için kati vaat aldım. Sefalete, zarurete, uykusuz ve aç geçirdiğim geceleri Allah'a ısmarladık. Bir daha Vezirhan'daki o zavallı bekar odasının önünden bile geçmeyeceğim. Benimle beraber diploma alan arkadaşlarımın arasında istikbalden şüphe edenler var. Acaba istediğimiz kadar mesut olabilecek miyiz? Düşündüklerimizi elde edebilecek miyiz? Diyorlar. Korkuyorlar, düşünüyorlar. Kimsenin fikrine karışmam. Fakat ben kendi hesabıma çok memnunum. Gencim, çalışkanım, sıhhatim yerinde. Gözüm fazla ileride değil. Tabiatım gayet uysal, titiz, sinirli, haris değilim. Gayem namuslu ve gayretli bir memur olmak ve küçük, temiz bir aile yuvası kurmaktan ibaret. Günde 12 saat aralıksız çalışabilirim. Evet, çalışmak arzuma hudut yok. Buna mukabil gayem fevkalade mütevazi. Böyle bir gencin mesut olmaması mümkün mü? Mamafif bu saadet tamamıyla içime siniyor dersem yalan. Kalbimde bir gizli düğüm var. Annemi düşünüyorum. Zavallı kadın. O kadar acele edecek ne vardı? Birkaç sene daha dişini sıkamaz mıydın? Ne olurdu bugün sağ olsaydın, oğlunun muvaffakiyetini gözünle görseydin? Annem beni okutup adam etmek için senelerce türlü mahrumiyetlere katlandı. El dikişi dikti. Bekar çamaşırı yıkadı. Türlü hakarete uğradı. Hepsine sabretti. Mürşit inşallah bir gün adam olursun. Elin ekmek tutar. Garip annene evinde bir köşecik gösterirsin. Baban beni güldüremedi. İnşallah senin yüzünden gülerim. Bu çektiklerimi unuturum derdi. Bir çarenin beklediği günler geldi. Ne çare ki kendi onlara yetişemedi. Bin türlü cefa ve minnet içinde sönüp gitti. Annemin hatırası sade bugün değil, her zaman beni zehirleyecek. Ne zaman çoluk çocuğumla sıcak bir odada güzel bir sofra başında yemek yesem, onun soğuk mutfaklarda ayaküstü soğan ekmek yediğini göreceğim. Lokmalar boğazıma dizilecek. Evet, dünyada tam saadet olmuyor. Ne olurdu şu yaldızlı diplomayı annemin çamaşır yıkamaktan çatlamış, şişmiş zavallı ellerine verebilseydim. Eylül. Sivas vilayetine maiyet memuru oldum. Yarın hareket ediyorum. Arkadaşlarım arasında ilk memuriyet alan benim. Mamafih bununla pek fazla iftar etmek doğru olmaz. 15 gün evvel beni dahiliye nezaretine çağırdılar. Açık olan Sivas vilayeti maiyet memurluğunu teklif ettiler. Umum müdür, Nazır Paşa Hazretlerinin size teveccühü var. Kendilerine mülkenin en ehliyetli mezunlarından olarak takdim edildiniz. Bu memuriyeti size münasip gördüler. İleride inşallah terfiiniz mukarrerdir, dedi. Diplomamı alalı 2 ay bile olmadığı halde hayat hakkında epeyce tecrübelere sahip oldum. Mektepten çıktığım gün öyle sanıyordum ki hangi daireye gitsem, umum müdüre yaldızlı diplomamı göstersem gözü kamaşacak, buyursunlar efendim diye derhal baş köşede bana yer gösterecek. Hasılı kapanın elinde kalacağım. Fakat maalesef evdeki pazar çarşıya uymadı. Bu 2 ayı nezaret koridorlarında, kapı diplerinde iş dilenciliğiyle geçirdim. Neticede şuna kanaat getirdim ki memuriyet almak için sade diploma yetişmiyor. Ayrıca tavsiye mektupları, selamlar da istiyorlar. Bana teklif edilen memuriyetin Nazır Paşa Hazretlerinin teveccühleri eseri olmadığını, bir daha kimsenin beni Sivas'ta arayıp sormayacağını biliyordum. Böyle olduğu halde umum müdürünün sözlerine inanmış görünerek teşekkür ettim. Çünkü kimsesizdim. Daha ziyade beklemeye vaktim yoktu. Bu memuriyeti kabul edip bir haftaya kadar harcıra almadığım takdirde aç kalacaktım. Arkadaşlardan bazıları mutlaka İstanbul'da kalmak için ayak diriyorlar. Bin yere başvuruyorlar. Ben o fikirde değilim. İstanbul'da kimim var? Bazıları da İzmir, Bursa gibi yakın ve parlak vilayetleri istiyorlar. Bunun da bence ehemmiyeti yok. Büyük merkezler insanı avare eder. Gezilecek, görülecek, sefahat edilecek yerleri olmayan küçük kasabalarda daha iyi çalışılır. Ben şimdiye kadar zevki çalışmakta bulmuş bir gencim. Bundan sonra da şüphesiz öyle yapacağım. Faal, namuslu bir memur olacağım. Terakki edersem ne âlâ. Edemezsem şimdiki aylığım beni nasıl olsa geçindirir. Mahrumiyet içinde büyümüş, aylarca cebi para görmemiş bir insan için bir maiyet memuru maaşı nazır maaşı gibidir. Bunun için mutlaka mesut olacağım. Allah'a ısmarladık İstanbul. Sağ ol, var ol, fakat benden uzak ol. 25 Eylül. Dün akşam Sivas'a geldim. Bugün işe başladım. Yatacağım, kalkacağım yer daha belli değil. Yol yorgunluğundan hastayım. İndiğim han odasında dün gece sabaha kadar ateşler içinde yattım. Buna rağmen sabahleyin erkenden vazife başına geldim. Benim yerimde başka biri olsaydı çalıştığı odayı, pencereden görünen manzarayı, etrafındaki insanları yadırgardı. Günlerce bu şeylere alışamaz, bedbaht ve mahrum yaşardı. Ben bilakis başımdaki sersemliğe, vücudumdaki ağrıya, ağzımdaki acılığa rağmen çok memnun ve mesudum. Bu küçük masa benim. Bu sandalyeye filanın lütfu, falının yardım ve tavsiyesiyle oturmadım. Memleket bu makamı bana sırf kendi emeğimin mükafatı olarak verdi.
Ayrım sonu.